Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 57.
Bununla birlikte Levi'nin mutluluğu öylesine büyüktü ki bu olay onu üzmemiş, yalnızca yeni bir değişiklik getirmişti. Kitty bağışlıyordu onu ama kendisini Kitty'ye daha az layık görüyordu artık. Ahlak açısından Kitty'nin önünde daha fazla eğilmiş, hak etmediği bu mutluluğu daha değerli bulmaya başlamıştı. 17. Alexey Alexandrovich yemekteki ve yemekten sonraki konuşmaları aklından geçirerek oteline döndü. Darya Alexandrovna'nın bağışlama ricası onun canını sıkmaktan başka işe yaramamıştı. Hristiyan yasasına uysun ya da uymasın, onunki kadar özel bir durumda hafife alınarak konuşulabilecek bir konu değildi bu. Zaten epeydir bunu olumsuz şekilde çözümlemişti. Akşamki konuşmaların içinden Alexey Alexandrovich'in aklında yalnızca şu saf ve iyi yürekli Trotsky'nin sözleri kalmıştı. Tam bir erkek gibi davrandı, rakibini düelloya davet etti ve onu öldürdü. Herkesin görüşü de buydu elbette. Herkes bunu açıkça belirtmiyorsa kibarlıklarındandı. Aslında bu iş bitmiştir, düşünecek bir şey kalmadı diye düşündü Alexey Alexandrovich. Yalnızca yolculuğunu ve denetimi düşündü. Odasına girdi ve onunla birlikte gelen kapıcıya uşağın nerede olduğunu sordu. Kapıcı uşağın az önce çıktığını söyledi. Alexey Alexandrovich çay istedi, masaya oturdu, fırın kılavuzunu alarak yolculukta izleyeceği yolu belirlemeye başladı. Geri dönen uşak odasına girerek... ''Size iki telgraf var.'' dedi. ''Ekselansları beni bağışlasınlar. Dışarı çıkmıştım.'' Alexey Alexandrovich telgrafları aldı. İlk açtığı telgraf Stremov'dandı. Kendisinin de göz diktiği yere atandığını bildiriyordu. Alexey Alexandrovich telgrafı yırtıp attı, yüzü kıpkırmızı ayağa kalktı ve odada gezinmeye başladı. ''Coswold, Perdere, Jüpiter, Demantat.'' dedi. ''Jüpiter mahvetmek istediklerinin önce aklını alır.'' Kos derken bu atamayı onaylayan herkesi kastediyordu. Onu kızdıran şey kendisinin bu yere atanmaması ve atlanması değildi. Ama ona tuhaf gelen, onu şaşırtan şey nasıl olup da bu geveze, bu palavracı Stremov'un bu yere herkesten daha az layık olduğunu görememeleriydi. Stremov da bu yeni durumunda kendi kendini yok edeceğini, tüm saygınlığını yitireceğini nasıl anlamamıştı? İkinci telgrafı da açarken bu da buna benzer bir şeydir dedi içinden acı acı. Telgraf karısından geliyordu. Gözüne ilk çarpan mavi kalemle yazılmış Anna imzası oldu. Ölüyorum, gelmenizi rica ediyor, yalvarıyorum. Bağışlarsanız daha rahat öleceğim. Bunu okuyunca nefretle gülümsedi. Bunu yalnızca bir aldatmaca ve yalan olduğuna inanarak telgrafı attı. Onun söylemekten çekinmeyeceği yalan yoktur. Doğurmak üzere olduğundan doğum sancıları olmalı bunlar. Ama niyetleri ne? Çocuğu yasallaştırmak mı? Namusumu lekelemek mi? Boşanmaya engel olmak mı? Diye düşündü. Ama ölüyorum diye yazıyordu. Telgrafı yeniden okudu, yazılanların gerçek anlamı onu şaşırttı. Ya gerçekse, dedi içinden, ya acı çektiği ve ölümün yakınlığını hissettiği şu anda içtenlikle pişman olduğu bir gerçekse, ben de yalan söylediğini düşünüp gitmezsem, budalaca ve acımasız davranmış olurum. Ayrıca herkes beni bu yüzden kınamaya kalkar. Piotr, git bir araba bul, Petersburg'a gidiyorum, dedi. Alexey Alexandrovich Petersburg'a gidip karısını görmeye karar vermişti. Anna'nın hastalığı yalansa sesini çıkarmayıp geri dönecekti. Tam tersine gerçekten ölüm döşeğindeyse ve ölmeden önce kendisini görmek istiyorsa ve onu sağ bulursa bağışlayacak, geç kalmışsa son görevini yerine getirecekti. Kararını verince artık yol boyunca bu konuyu düşünmedi. Alexey Alexandrovich trende geçirdiği gecenin ardından yorgun ve keyifsiz bir durumda Petersburg'un sabah sesi arasında henüz boş olan Nevski sokağından geçiyordu. Kendisinin nelerin beklediğini düşünmeden önüne bakıyordu. Bunları düşünemezdi. Çünkü karısının ölümünün bu zor durumu bir anda ortadan kaldıracağını aklından çıkaramıyordu. Fırıncılar, kapalı dükkanlar, gece arabacıları, kaldırımları süpüren kapıcılar, gözlerinin önünden kayıp geçerken kendisinin nelerin beklediğini ve istemeyi göze alamadığı halde yine de istediği şeyin düşüncesini içinde boğmaya çalışıyordu. Sonunda evine vardı. Merdivenin yanında sürücüsü uyuyan bir kupa arabası ve kiralık bir araba duruyordu. Alexey Alexandrovich holde beyninin en uzak köşesinden çıkarırmış gibi şu kararı aldı. Eğer bu yalansa olanca nefretimle susup geri döneceğim. Eğer gerçekse geleneklere saygı göstereceğim. Alexey Alexandrovich daha zili çalmadan kapıcı kapıyı açtı. Petrov ya da Kapitonich denen bu adamın eski redinkotu, terlikli ve kravatsız haliyle tuhaf bir görünüşü vardı. Hanımefendi nasıl diye sordu Alexey Alexandrovich. Çok şükür dün doğum yaptı. Alexey Alexandrovich durdu, yüzü sarardı. O zaman Anna'nın ölmesini büyük bir arzuyla neden istemiş olduğunu anladı. Sağlığı nasıl? Corney önlüğüyle merdivenlerden yuvarlanırcasına indi. Çok kötü, dedi. Doktorlar dün bir konsültasyon yaptı. Şu anda da doktor yanında. Eşyaları al, dedi Alexey Alexandrovich. Hala karısının ölme olasılığının bulunması içini biraz rahatlatmıştı. Bekleme odasına geçti. Askıda bir subay giysisi vardı. Alexey Alexandrovich bunu fark edince sordu. Kim var burada? Doktor, Ebe ve Kontronski. Alexey Alexandrovich kapıyı itti. Salonda kimse yoktu. Anna'nın odasından mor kurdeleli başlığıyla Ebe çıktı. Ebe, Alexey Alexandrovich'e yaklaştı. Ölümün yakınlığının verdiği bir senli benlilikle onu elinden tutup yatak odasına götürdü. Tanrı'ya şükür geldiniz. Hep sizden söz ediyor. Yatak odasında doktorun telaşlı sesi, buz getirin çabuk, buz getirin diye bağırıyordu. Alexey Alexandrovich karısının giyinme odasına geçti. Masanın yanındaki bir iskemleye yan oturmuş olan Ronski, yüzünü ellerinin arasına almış ağlıyordu. Doktorun sesini duyunca yerinden sıçradı, ellerini yüzünden çekince karşısında Alexey Alexandrovich'i buldu. Ronski, Anna'nın kocasını görünce öyle şaşırdı ki yeniden oturdu, ortadan yok olmak istermiş gibi başını omuzlarının arasına aldı. ''O ölüyor.'' dedi. Doktor hiç umut olmadığını söyledi. ''Emrinizdeyim ama burada kalmama izin verin. Ama yine de emrinizdeyim. Ben...'' Alexey Alexandrovich, Ronski'nin gözyaşlarını görünce başkalarının acısını görmekten duyduğu ruh sarsıntısına kapıldığını hissetti. Bakışlarını genç subaydan çevirip sözlerini dinlemeden hemen kapıya doğru yürüdü. Yandaki odadan Anna'nın konuştuğu duyuluyordu. Sesi neşeli, canlı, son derece belirgindi. Alexey Alexandrovich içeri girdi, yatağa yaklaştı. Anna yüzü ona dönük yatıyordu. Yanakları yanıyor, gözleri parlıyordu. Gömleğinin kollarından görülen beyaz zayıflamış elleriyle yorganının köşesini sıkıp buruşturuyordu. Anna sağlıklı ve taze görünmekle kalmıyor, çok keyifli olduğu izlenimini de veriyordu. Hızlı hızlı çınlayan bir sesle son derece üzgün ve anlamlı konuşuyordu. Çünkü Alexey Alexandrovich'ten söz ediyorum ben. İkisinin de adının Alexey olması ne korkunç, ne garip bir alın yazısı değil mi? Alexey beni kırmazdı. Ben onu unuturdum, o bağışlardı. Ama neden gelmiyor acaba? İyi yüreklidir o. Ne kadar iyi olduğunu kendisi bile bilmez. Ah tanrım, ne sıkıntı. Bana hemen su verin. Ah kızım için çok kötü olacak bu. Peki peki, razı oluyorum. Böylesi daha iyi belki de. Alexey gelecek ama onu görünce üzülecek. Onu süt anneye verin. Ebe onun dikkatini Alexey Alexandrovich'e çekmeye çalışarak Anna Arkadyevna, kocanız geldi işte, dedi. Anna kocasını görmeden konuşmayı sürdürüyordu. Ah ne saçmalık, bana kızımı verseniz ya, onu verin bana. Henüz gelmedi o. Onun bağışlayamayacağını söylüyorsunuz. Çünkü onu tanımıyorsunuz. Kimse tanımıyor onu. Yalnız ben tanırım. Bu da dayanılmaz bir şey benim için. Seryoja'nın gözleri de onunkiler gibi. Bu yüzden onlara bakamıyorum. Seryoja'ya yemek verdiniz mi? Bunu unuturlar bilirim. O unutmazdı bunu. Seryoja'yı köşedeki odaya geçirmeli ve Mariette de onun yanında yatmasını söylemeli. Birden durdu, sakinleşmiş göründü. Sanki ona vuracaklarmış gibi korkuyla ellerini yüzüne kapattı. Kocasını fark etmişti. Hayır, dedi. Ondan korkmuyorum. Ölümden korkuyorum ben. Alexey, yaklaş bana. Acele ediyorum çünkü zamanım yok. Çok az vaktim kaldı. Az sonra ateşim çıkacak, kendimi kaybedeceğim. Ama şimdi anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Her şeyi görüyorum. Alexey Alexandrovich'in gergin yüzünde acı bir anlam belirdi. Karısının elini tuttu, konuşmak istedi ama bir tek sözcük bile söyleyemedi. Alt dudağı titriyordu. Heyecanını yenmeye çalışarak karısına gizlice bakabiliyordu ancak. Ona her bakışında bakışlarının hiç görmediği bir sevgi ve hayranlık dolu bir sevecenlikle kendisine doğru dikilmiş olduğunu görüyordu. ''Dur, bilmiyorsun, dur!'' Düşüncelerini toparlamak istermiş gibi durdu. ''Evet, evet şunu söylemek istiyordum. Bana şaşma, ben hep aynıyım. Ama içimde beni korkutan başka bir kadın var. Senden nefret etmek istedim ama eski Anna'yı unutamadım. Şu anda gerçek Anna'yım. Yakında öleceğimi biliyorum. Bunu ona sor, bacaklarıma, kollarıma, parmaklarıma çöken o ağırlığı duyuyorum. Parmaklarım ne kadar da kocaman ama yakında hepsi bitecek. Bundan sonra bana gerekli olan tek şey senin beni bağışlaman, tümüyle bağışlaman. Korkunç derecede suçluyum ama dadım bana o kutsal çilekeş kadının, adı neydi, benden daha kötü olduğunu söyledi. Ben Roma'ya gideceğim. Orada bir çöl var. O zaman kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Ama yanımda Seryoja'yı ve küçük kızımı da götüreceğim. Hayır, bağışlayamazsın. Bunun bağışlanamayacağını biliyorum. Hayır, git. Sen çok iyisin. Ateşli eliyle kocasının kolunu tutuyor, öteki eliyle de itiyordu onu. Alexey Alexandrovich'in gittikçe artan tedirginliği öyle bir noktaya geldi ki bu duyguya karşı duymaktan vazgeçti. Ansızın tedirginlik sandığı bu duygunun tam tersine ona şimdiye dek hiç duymadığı bir mutluluk veren taptaze bir ruh dinginliği olduğunu sezdi. Şu anda tüm yaşamı boyunca uyduğu Hristiyanlık yasalarının ona düşmanlarını bağışlamayı ve sevmeyi buyurduğunu düşünmüyordu. Ama yine de hoş bir duygu, düşmanlarını sevmek ve bağışlamak duygusu ruhunu dolduruyordu. Diz çökmüş, başını gömleğinin altından bile ona ateş gibi yakan Anna'nın koluna dayamış ve çocuk gibi hıçkırıyordu. Anna, onun saçlarını dökülmeye başlayan başını kollarıyla sardı, ona yaklaştı, meydan okuyan bir gururla bakışlarını kaldırdı. İşte o, biliyordum böyle olacağını. Şimdi artık hepinize elveda, elveda, işte yine geldi. Neden gitmiyorlar sanki? Şükür ki alın üstümden. Doktor kollarını çekti, onu yavaşça yastığın üzerine yatırdı ve omuzlarını örttü. Anna karşı koymadan yatıyor, parlayan gözlerle önüne bakıyordu. Bir tek şeyi aklından çıkarma. Bana gerekli olan yalnız senin bağışlaman. Başka bir şey istemiyorum artık. Ama neden gelmiyor o? Dedi kapıda duran Ronski'ye. Gelsene, ona elini ver. Ronski yatağa yaklaştı, Anna'yı görünce yüzünü elleriyle sakladı. Aç yüzünü, ona bak, biraz izdir o. Ama yüzünü açsana, dedi öfkeyle. Alexey Aleksandrovich, onun yüzünü aç, görmek istiyorum. Alexey Aleksandrovich, Ronski'nin elini tutarak çekti, acı ve utançtan çarpılmış yüzü göründü Ronski'nin. Ona elini uzat, bağışla onu. Alexey Aleksandrovich, akan gözyaşlarını tutmaya çalışmadan elini Ronski'ye uzattı. Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür, dedi Anna. Her şey bitti artık. Yalnız bacaklarımı biraz uzatayım. İşte böyle, daha iyi. Şu çiçekler ne kadar da zevksiz boyanmış, dedi odasının kağıtlarını göstererek. Menekşeye hiç benzemiyor bunlar. Tanrım, bu acı ne zaman bitecek? Bana morfin verin. Ah Tanrım. Yatağında kıvranıyordu. Doktorlar bunun loğu savunması olduğunu ve böyle durumların %90'ının ölümle sonuçlandığını söylüyorlardı. Gün boyu ateş içinde yattı, sayıkladı, kendini kaybetti. Gece yarısına doğru bilincini yitirmiş, nabzı çok zayıflamıştı. Her an ölmesi bekleniyordu. Ronski evine döndü ama ertesi sabah durumu öğrenmeye geldi. Alexey Aleksandrovich onunla sofada karşılaştı. Kalın, dedi, belki sizi sorar. Genç adamı kendisi alıp karısının giyinme odasına götürdü. Sabahleyin çırpınmalar başladı. Düşünce ve sözleri canlandı. Sonra yine kendini yitirdi. Sonraki gün yine aynı şey oldu. Bu kez doktorlar umutlandılar. O gün Alexey Aleksandrovich Ronski'nin bulunduğu odaya girdi. Kapıyı kapadıktan sonra karşısına geçip oturdu. Ronski açıklama zamanının geldiğini anlamıştı. Alexey Aleksandrovich, dedi. Konuşabilecek, bir şey anlayabilecek durumda değilim. Bana acıyın. Acınız çok büyük olsa da benim daha çok acı çektiğime inanın. Ronski kalkmak istedi ama Alexey Aleksandrovich onu kolundan tuttu. Beni dinlemenizi rica ediyorum, dedi. Bunu yapmanız gerek. Benim hakkımda yanılmamanız için davranışlarımı şimdiye dek yön veren, bundan sonra da verecek olan duygularımı size açıklamalıyım. Boşanmaya karar verdiğimi ve ilk girişimlerde bulunduğumu biliyorsunuz. Bu kararı almadan önce çok düşündüğümü ve acı çektiğimi sizden saklayacak değilim. Her ikinizden de ölç almak amacının beni yönlendirdiğini itiraf ediyorum. Telgrafı alınca buraya aynı amaçla gelmiştim. Dahası Anna'nın ölmesini istiyordum. Ama onu görünce bağışladım. Bağışlamanın verdiği mutluluk bana görevimi anımsattı. Onu tümüyle bağışladım. Size diğer yanağımı uzatıyorum. Ceketimi alan insana gömleğimi de vermeye hazırım. Yalnızca Tanrı'ya bağışlama mutluluğunu benden esirgememesi için yalvarıyorum. Gözleri yaşla doldu. Pırıl pırıl ve sakin bakışları Ronski'yi çok etkiledi. Benim durumum bu. Beni bataklığa sürükleyebilir, herkese alay konusu edebilirsiniz. Ama ben bu konudaki kararımı değiştirmeyecek ve size de hiç sitem etmeyeceğim, diye sürdürdü Alexey Aleksandrovich. Görevim açıkça belirlenmiştir. Onun yanında kalmak zorundayım ve kalacağım. Sizi görmek isterse haber veririm ama şimdi buradan uzaklaşmanızın daha iyi olacağını sanıyorum. Alexey Aleksandrovich ayağa kalktı, hıçkırıkları sesini boğuyordu. Ronski de iki büklüm ayağa kalktı, doğrulmadan az önce konuşan adama baktı. Ronski Alexey Aleksandrovich'in duygularını anlayamıyor ama bu duygularda yüce ve onun erişemeyeceği bir şeyler olduğunu seziyordu. 18. Ronski Alexey Aleksandrovich ile konuştuktan sonra Karenin'lerin evinden çıktı ve nereye gideceğini, arabayla mı yoksa yürüyerek mi gitmesi gerektiğini bilmeden merdivenin önünde durdu. Kendini utanmış, aşağılanmış, suçlu ve aşağılanan onurunu aklama olanağından yoksun hissediyordu. Bugüne dek gururla ve güven içinde yürüdüğü yoldan bir kıyıya atılıvermişti sanki. O ana kadar çok sağlam görünen tüm yaşam koşulları, tüm alışkanlıkları ona birden yalan ve yapay görünmeye başlıyordu. Şimdiye dek zavallı bir varlık, mutluluğunun rastgele, biraz da gülünç bir engeli gibi görmeye alıştığı bu aldatılmış koca, ananın da yardımıyla saygı gösterilmesi gereken yüce bir mevkiye yükselmişti birden. Böylesine yüceltilen bu koca da kötü yürekli, iki yüzlü, gülünç bir adam olarak değil, iyi yürekli, sade ve yüce bir insan olarak görünüyordu. Ronski'nin bunu yatsıması olanaksızdı. Roller değişmişti. Karenin'in yüceliğini ve doğruluğunu, kendisinin de alçaklığını, haksızlığını hissediyordu.
Ayrım sonu.